Ayrım 12. Aldatmak. Paul Coelho. Trafik tamamen felç. Tam da gününü buldu. 200 binden az nüfusuyla Cenevre şehri kendini dünyanın merkezinde zanneder. Buna inanan insanlar da yok değildir ve zirve toplantıları dedikleri buluşmaları gerçekleştirmek için ülkelerinden buraya kadar uçarlar. Bu buluşmalar genelde çevre kasabalarda yapıldığından trafiği pek etkilemez. En fazla şehrin üstünde uçan birkaç helikopter görürüz. Neden bilmiyorum ama bugün ana caddelerimizden birini trafiğe kapamışlar. Bugünkü gazeteleri okudum ama yerel haberleri okumadan atladım. Dünyanın en güçlü ülkelerinin nükleer silahların yayılma tehdidini tartışmak üzere temsilcilerini tarafsız topraklara gönderdiklerinden haberdarım. Peki bunun benim hayatımla ne alakası var? Hem de çok alakası var. Geç kalma tehlikesiyle karşı karşıyayım. Bu aptal arabaya binmemeli, toplu taşımayı tercih etmeliydim. Her sene Avrupa'da özel dedektifler için yaklaşık 74 milyon İsviçre frangı, yani 80 milyon dolar civarı harcanır. Bu kişilerin uzmanlık alanı başkalarının peşine takılıp fotoğraf çekerek eşleri tarafından aldatılan insanlara kanıtlar sunmaktır. Kıtanın geri kalanı krizle boğuşur. Şirketler iflas eder ve çalışanlar işten çıkarılırken sadakatsizlik piyasası sürekli büyümektedir. Üstelik bundan karlı çıkan sadece dedektifler değildir. Bilgisayar uzmanları telefonlar için SOS Alibi gibi uygulamalar geliştirmişlerdir. Bu uygulamaların işlevi çok basittir. Belli bir saatte sevdiğinize doğruca iş yerinizden bir aşk mesajı gönderir. Böylece siz yatak örtüleri arasında şampanyanızı yudumlarken eşinizin cep telefonuna beklenmedik bir toplantıya girmeniz gerektiği için işten geç çıkacağınızı söyleyen bir mesaj gönderir. Excuse Machine adlı uygulama ise Fransızca, Almanca ve İtalyanca mazeretler üretir. Siz de o gün hangisi uygunsa seçersiniz. Yine de dedektiflerin ve bilgisayar uzmanlarının yanında asıl kazanan otellerdir. Resmi verilere göre İsviçre'dekilerin 7'de biri evlilik dışı ilişki yaşadığına göre, ülkedeki evli insanların sayısını düşünürsek 450 bin birey kimseye görünmeden buluşabilecekleri bir oda aramaktadır. Lüks otellerden birinin müdürü bir seferinde müşteri çekmek için kurduğumuz sistem sayesinde odayı kredi kartıyla ödediğinizde restoranımızdan öğle yemeği harcaması olarak görünecektir demişti. Otel kısa sürede bir akşamda 600 İsviçre frangını gözden çıkarabilenlerin gözdesi haline geldi. Ben de şu anda oraya gidiyorum. Yarım saat süren stresin ardından arabamı valeye bırakıp koşarak odaya çıkıyorum. Elektronik mesaj servisi sayesinde ne taraftan gitmem gerektiğini resepsiyona sormam gerekmeden öğreniyorum. Fransa'daki kafeden şu anda bulunduğum yere gelmek için bunu ikimizin de kesinlikle istediğinden emin olmamızın dışında hiçbir şey gerekmedi. Ne açıklamalar, ne aşk yeminleri, ne de başka bir buluşma. İkimiz de düşünceleri dalıp vazgeçmekten korkuyorduk. Ama fazla tartışmadan kısa sürede kararımızı verdik. Güz bitti. Yine bahar geldi. 16 yaşıma döndüm. O ise 15 yaşında. Ruhum gizemli bir biçimde yeniden bekaretine kavuştu. Bedenimink ise ilelebet yittik. Öpüşüyoruz. Tanrım, bunun nasıl bir his olduğunu unutmuştum diye düşünüyorum. Sadece isteklerimin peşinde bir yaşam sürüyordum. Neyi istediğimi, nasıl yapmam, ne zaman durmam gerektiğinin arayışı içindeydim. Ve kocamın da aynı tutumu sergilemesini kabul ediyordum. Ama tamamen yanılıyordum. Birbirimize benliklerimizi tam manasıyla teslim edemiyorduk artık. Belki artık durur. Eskiden öpüşmekten ötesine hiç denememiştik. Okulun kuytu köşelerindeki uzun ve tadına doyulmaz öpüşmelerimiz. Ama benim asıl istediğim herkesin beni böyle görüp kıskanmasıydı. Durmuyor. Dilinin sigara ve vodka karışımı ekşi bir tadı var. Utanıyorum ve gerginim. Şartları eşitlemek için benim de bir sigara tüttürüp vodka içmem lazım diye düşünüyorum. Onu nazikçe itip minibarın başına gidiyorum ve küçücük bir şişe vodkayı tek dikişte bitiriyorum. Alkol genzimi yakıyor, bir sigara istiyorum. Sigarayı veriyor ama vermeden önce odada sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatıyor. Her şeye karşı gelmek ne büyük bir keyif, özellikle de böyle aptal kurallara. Sigaradan bir nefes çekiyorum ve midem bulanıyor. Vodka yüzünden mi yoksa sigara yüzünden mi bilmiyorum. Ama şüphede kalmamak için banyoya gidip sigarayı klozete atıyorum. Yakup arkamdan belirip beni kavruyor. Ensemi ve kulaklarımı öpüyor. Vücudunu benimkine bastırıyor ve sertleştiğini kalçalarımla hissediyorum. Nerede kaldı ahlak kurallarım? Buradan çıkıp normal hayatıma döndüğümde kafam ne halde olacak? Beni yeniden odaya çekiyor. Ağzını ve tütün, tükürük ve vodka tatlarının karıştığı dilini öpmek için dönüyorum. Dudaklarını ısırıyorum ve hayatında ilk kez göğüslerime dokunuyor. Elbisemi çıkarıp bir köşeye fırlatıyor. Bir an için vücudumdan utanıyorum. Bahar mevsimindeki o okullu kız değilim artık. İkimiz de ayaktayız. Perdeler açık ve Leman Gölü bizimle gölün karşı kıyısındaki insanlar arasında doğal bir bariyer görevi görüyor. Birisinin bizi izlediğini hayal ediyorum ve bu beni daha fazla heyecanlandırıyor. Göğüslerimi öpüşünden bile daha fazla. Bir iş adamının otelde düzüşmek için tuttuğu her şeyi yapmaya hazır alçak bir fahişeyim ben. Ama bu his uzun sürmüyor. Yine 16 yaşıma dönüyorum. Her gün onu düşünerek defalarca mastürbasyon yaptığım yaşa. Başını çekip göğsüme götürüyorum ve ucunu sertçe ısırmasını istiyorum. Biraz acıdan, biraz da zevkten hafif bir çığlık atıyorum. Onun giysileri üzerinde bense çırılçıplağım. Başını aşağı itiyorum ve oramı yalamasını söylüyorum. Aniden beni yatağa atıp soyunuyor ve üstüme çıkıyor. Ellerini kaldırıp başucu sehpasında bir şey arıyor. Bu yüzden dengemizi kaybedip yere düşüyoruz. Acemilik işte. Acemiyiz ve bundan utanmıyoruz. Aradığı şeyi buluyor, bir prezervatif. Ağzımı kullanarak onu kendisine takmamı söylüyor. Yarı gönüllü ve beceriksizce istediğini yapıyorum. Buna neden gerek duyduğunu anlayamıyorum. Hastalıklı olduğumu ya da önüme gelenle yattığımı düşündüğüne inanamıyorum. Ama arzusuna saygı duyuyorum. Lateksi kaplayan kayganlaştırıcı maddenin berbat tadını ağzımda hissediyorum. Ama bunu öğrenmeye kararlıyım. Daha önce hiç prezervatif kullanmadığımı belli etmiyorum. Takmayı bitirdiğimde sırtımı dönüp yatağa yaslanmamı söylüyor. Tanrım nihayet. Artık mutlu bir kadın olacağım diye düşünüyorum. Ancak orama gireceğini beni arkadan zorlamaya başlıyor. Bunu fark edince korkuyorum. Ne yaptığını sorsam da cevap vermiyor. Başucundan başka bir şey alıp kıçıma sürüyor. Vazelin ya da ona benzer bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ardından kendimle oynamamı söylüyor ve çok yavaş bir biçimde içime giriyor. Söylediklerini yapıyorum ve yeniden kendimi seksi tabu olarak gören ergenlik çağındaki bir kız gibi hissediyorum. Ve canım yanıyor. Ay aman tanrım çok canım yanıyor. Kendimle oynamaya devam edemiyorum. Tek yapabildiğim yatak örtülerini sımsıkı kavrayıp acıyla çığlık atmamak için dudaklarımı ısırmak. Acıdığını söyle, daha önce hiç yapmadığını söyle, bağır diye emrediyor. Yine itaat ediyorum. Hem kısmen doğru sayılır. Önceden 4-5 kez denesem de hiç hoşuma gitmemişti. Hareketleri şiddetleniyor. Zevkle inliyor. Bense acıdan. Ben bir hayvanmışım, kısrakmışım gibi saçlarımdan kavruyor ve 4 nala gidercesine hızını arttırıyor. Tek harekette içimden çıkıp prezervatifi çıkarıyor ve beni kendine çevirerek yüzüme boşalıyor. İnlemelerine hakim olmaya çalışsa da gücü yetmiyor. Yavaşça üstüme uzanıyor. Bütün bu olanlar beni hem korkuttu hem de büyüledi. Banyoya gidip prezervatifi çöpe atıyor ve yanıma dönüyor. Yanıma uzanıyor, bir sigara daha yakıyor. Vodka bardağını göbeğime koyup küllük olarak kullanıyor. Bir şey konuşmadan uzun süre tavanı izliyoruz. Cildimi okşuyor. Birkaç dakika önce saldırgan adam gitmiş, yerine okulda bana galaksilerden ve astrolojiye duyduğu ilgiden bahseden romantik delikanlı gelmiş sanki. Üstümüzde koku bırakmamalıyız. Bu cümle beni zalimce gerçek dünyaya döndürüyor. Belli ki onun ilk deneyimi değil. Prezervatif ve kolay uygulanır bir takım önlemler alması demek bu yüzden. Her şeyin bu odaya girmeden önceki haliyle devam etmesini sağlamak. Ona duyduğum nefreti ve içimden sessizce ettiğim küfürleri bir tebessümün arkasına saklayıp kokulardan kurtulmak için bazı tavsiyeler olup olmadığını soruyorum. Eve gidince kocama sarılmadan önce banyo yapmamın yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca külotumu atmamı söylüyor. Vazelin iz bırakırmış. Gittiğinde evde olursa içeri koşarak gir ve çok sıkıştığını, hemen tuvalete gitmen gerektiğini söyle. İğrenç bir durum bu. Bunca zaman dişi kaplana dönüşmeyi beklerken ola ola kısrak oldum. Ama hayat böyledir. Gerçek dünya asla ergenliğimizdeki romantik hayallere benzemez. Tamamdır, aynen öyle yapacağım. Seninle yeniden buluşmayı isterim. Al işte. Bu basit cümlecik koca bir hatadan, yanlış bir adımdan, cehennemden farksız bir durumu cennete dönüştürmek için yetti bile. Evet, yeniden buluşmayı ben de çok isterim. Bu kez biraz tedirgin ve çekingendim ama gelecek sefere daha iyi olur. Aslında harikaydı. Evet, harikaydı. Ama bunu ancak şimdi fark ediyorum. Bu maceranın er ya da geç son bulacağını ikimiz de biliyoruz ama şu anda bunun önemi yok. Artık susacağım. Sadece onun yanında geçirdiğim bu anın tadını çıkaracağım. Sigarasını bitirmesini bekleyeceğim. Sonra giyinip ondan önce aşağı ineceğim. Girdiğim kapıdan çıkacağım. Aynı arabaya binip ve her akşam döndüğüm yere gideceğim. İçeri koşarak girecek, bağırsaklarımı bozduğumu, tuvalete gitmem gerektiğini söyleyeceğim. Banyoya girip Jacob'un bende son kalan kırıntılarını da ortadan kaldıracağım. Kocamı ve çocuklarımı ancak bütün bunların ardından öpeceğim. Otel odasında ikimiz aynı niyeti paylaşmıyorduk. Ben yitik bir romantik maceranın peşindeydim. O ise avcı içgüdüsüyle hareket ediyordu. Ben ergenliğimden hatırladığım oğlanı arıyordum. O ise seçimlerden önce kendisiyle röportaj yapan çekici ve cüretkar kadını. Ben hayatımın başka bir anlamı olabileceğine inanıyordum. O ise Eyaletler Konseyi'nin sıkıcı ve bitmek bilmez toplantılarından kaçıp öğleden sonrasını farklı bir şey yaparak geçirmek istiyordu. Olanlar onun için tehlikeli olsa da alelade sayılabilecek bir eğlenceden ibaretti. Benim içinse bencillikle kendini beğenmişlik karışımı affedilmez ve acımasız bir tecrübeydi. Erkekler aldatır çünkü genlerinde vardır. Kadınsa haysiyetten yoksun olduğu için aldatır ve karşı tarafa sadece bedenini değil kalbinden bir parçayı da verir. Tüpedüz suçtur bu, hırsızlıktır, banka soymaktan beterdir. Çünkü bir gün ortaya çıkarsa, ki daima çıkar, ailesine onarılması mümkün olmayan zararlar verir. Erkekler için aptalca işlenmiş bir hatadan ibarettir. Kadınlar içinse kendilerini anne ve eş bilerek onlara sevgi gösteren kişileri ruhen katletmeye eş değerdir. Ben nasıl şu anda kocamın yanında yatıyorsam, Jacob'un da Maria'nın yanında yattığını hayal ediyorum. Kafası başka dertlerle dolu. Yarın siyasetçilerle yapacağı görüşmeler, yerine getirmesi gereken görevler, randevularla dolup taşan ajandası. Bense aptalım ya. Tavana bakıp otelde yaşadıklarımı saniyesi saniyesine hatırlıyor, kahramanı olduğum porno filmi döne döne gözümde canlandırıyorum. Pencereye bakıp dışarıda birisinin yaptıklarımızı dürbünüyle izlemesini, hatta beni itaat eder, aşağılanır ve arkadan alır halde görünce kendisiyle oynamasını, arzuladığım o anı hatırlıyorum. Bu düşünce beni nasıl da heyecanlandırmıştı. Çılgına dönmüş ve bu sayede hiç tanımadığım bir yanımı keşfetmiştim. 31 yaşındayım. Çocukluğu çoktan geride bıraktığımdan artık kendi hakkımda yeni şeyler keşfetmeyeceğimi sanıyordum. Ama yanılıyormuşum. Kendi kendime gizemli geliyorum. Kimi kapılarımı açtım ve daha fazlasını arzuluyorum. Var olduğunu bildiğim her şeyi denemek istiyorum. Mazoşizm, grup seks, fetişler, her şeyi. Bir türlü yeter artık istemiyorum, onu sevmiyorum, her şey yalnızlığımın yarattığı bir hayaletten ibaretti diyemiyorum. Belki sahiden de sevdiğim o değildir. İçimde uyandırdığı histir. Bana saygı göstermedi, haysiyetimi çiğnedi. Hiç çekinmedi. Ve ben her zamanki gibi karşımdakini memnun etmeye çalışırken o tam olarak kendi istediğini yaptı. Zihnim gizli ve bilinmeyen bir yere seyahat ediyor. Bu kez hükmeden benim. Onu yine çıplak haliyle görebilirim ama bu kez emirleri ben veriyorum. Ellerini ve ayaklarını bağlıyorum, sonra da suratına oturup daha fazlasını kaldıramayacak kadar çok orgazm oluncaya dek oramı öpmeye zorluyorum. Ardından arkasını çevirip Parmaklarımı sokuyorum. Önce bir tane, sonra iki, üç. Hem acıyla hem de zevkle inliyor. Bu esnada diğer elimle aletini tutup onu tatmin ediyorum. Sıcak sıvının parmaklarımın arasından aktığını hissediyorum. Parmaklarımı ağzıma götürüp tek tek yalıyorum. Sonra da yüzüne sürüyorum. Daha fazlasını istiyor. Yeter diyorum. Burada kararları ben veririm. Uyumadan önce mastürbasyon yapıyorum ve arka arkaya iki kez orgazma ulaşıyorum. Sahne her zamanki gibi. Kocam iPad'inde günün haberlerini okuyor. Çocuklar okula gitmek için hazırlar. Pencereden içeri güneş giriyor. Bense kafam başka şeylerle meşgul gibi davransam da aslında birileri bir şeylerden şüphelenecek diye korkumdan ölüyorum. Bugün daha mutlu görünüyorsun. Öyle görünüyorum ve öyleyim ama olmamalıydım. Dün yaşadığım tecrübeyle herkesi tehlikeye attım. Özellikle de kendimi. Bu cevabımda şüphe uyandıran bir unsur var mıdır acaba? Yoktur herhalde. Kocam söylediğim her şeye inanır. Aptal olduğundan değil, zaten aptallığın uzağından bile geçmez. Bana güvendiğinden. Ve bu beni daha da kızdırır. Güvenilir bir insan değilim ben. Ya da, evet güvenilirim. Otele olacaklardan habersiz olarak götürüldüm. İyi bir bahane mi? Hayır, berbat bir bahane. Çünkü kimse beni oraya girmeye zorlamadı. Kendi kendimi yalnız hissettiğimi, ilgi isteyip görmediğimi, sadece hoşgörü ve anlayış gördüğümü öne sürebilirim. Yaptıklarım konusunda daha fazla sınanmam, sıkıştırılmam ve sorgulanmam gerektiğini söylüyorum kendi kendime. Bunun herkesin rüyalarda da olsa başına geldiğini öne sürebilirim. Aslında olan gayet basit. Adamın biriyle yattım çünkü bunu yapmayı delice istiyordum. Bu kadar. Entelektüel ve psikolojik aklamalara gerek yok. Düzüşmek istiyordum. Nokta. Güvence, mevki, para uğruna evlenmiş insanlar tanırım. Sevgi bu listenin en sonundadır. Oysa ben sevgi uğruna evlendim. Öyleyse neden böyle bir şey yaptım? Yalnızlık çekiyordum da ondan. Peki neden? Seni mutlu görmek çok güzel diyor kocam. Evet diyorum, sahiden de mutluyum. Güzelim bir sonbahar sabahı, evim toplu, sevdiğim adam yanımda. Kalkıp dudaklarıma bir öpücük konduruyor. Çocuklar neyden bahsettiğimizi pek anlamasalar da gülümsüyorlar. Benim de sevdiğim kadın yanımda ama neden birden böyle hissettin? Neden hissetmeyecekmişim? Saat henüz erken. Aynı şeyi bu gece yatağa girdiğimizde tekrar söylersin. Tanrım, kimim ben? Neden böyle şeyler diyorum? Kocam hiçbir şeyden şüphelenmesin diye mi? Neden her sabahki gibi ailesinin iyiliğini isteyen hamarat bir eş gibi davranamıyorum? Ne biçim sevgi gösterileri bunlar? Aşırı ilgi gösterirsen göze batabilir. Sensiz yaşayamıyorum diyor sandalyesine dönerken. Kaybolmuş gibiyim. Ama ne tuhaftır ki dün olanlar yüzünden en ufak bir suçluluk duymuyorum. Gazeteye geldiğimde yazı işleri şefim başlıyor beni övmeye. Israrla önerdiğim yazım bu sabah basılmış. Yazı işlerine gizemli Kübalı'yı öven bir sürü e-posta geldi. Herkes onun kim olduğunu merak ediyor. Adresini açıklamamıza izin verirse uzun süre sırtı yere gelmez. Kübalı Şaman. Gazeteyi okursa yazıdaki hiçbir şeyin kendi ağzından çıkmadığını görecek. Her şeyi şamanizm bloklarından arakladım. Galiba bunalımlarım evlilikle ilgili sorunlarla sınırlı kalmıyor. Mesleğimin de hakkını vermekte zorlanmaya başladım. Şefime Kübalı'nın gözlerime bakıp kim olduğunu açıklayayım diye beni tehdit ettiği anı anlatıyorum. Şefim böyle şeylere inanmamamı söylüyor ve tek bir kişiye vermek için şamanın adresini istiyor. Karısına. Bu aralar biraz stresli. Bu aralar herkes biraz stresli, şaman dahil. Söz vermesem de ona soracağımı söylüyorum. Ona hemen şimdi telefon etmemi istiyor. Aradığımda Kübalı'nın tepkisi beni şaşırtıyor. Dürüst davranıp kimliğini gizli tuttuğum için teşekkür ediyor ve yazımda verdiğim bilgileri övüyor. Teşekkür edip yazının oldukça ses getirdiğini söylüyorum ve yeniden buluşabilir miyiz diye soruyorum. İyi de zaten 2 saat konuştuk, elinde fazlasıyla malzeme olmalı. Gazeteciliğin sandığı gibi yürümediğini söylüyorum. Basılanların çok küçük bir kısmı o 2 saatin ürünüydü. Büyük bölümünü kendi başıma araştırmak zorunda kalmıştım. Şimdi ise konuya daha farklı bir yönden yaklaşmam gerekiyor. Şefim hala yanımda. Söylediklerimi dinleyip elleriyle bir şeyler anlatıyor. Tam Kübalı telefonu kapatmak üzereyken yazıda birçok eksik nokta kaldığı konusunda son kez ısrar ediyorum. Bu ruhani arayışta kadının rolünü daha fazla araştırmam gerektiğini ve patronumun karısının kendisiyle tanışmayı çok istediğini söylüyorum. Gülüyor. Kendisiyle yaptığım anlaşmayı asla bozmayacağımı, adresini ve kabul günlerini zaten herkesin bildiğini söylüyorum. Lütfen, ya kabul et ya da reddet. İstemiyorsan başkasını bulurum. Bu devirde sinir krizinin eşiğindeki hastaları tedavi edebileceğini iddia eden uzmanlardan bol hiçbir şey yok. Tek farkın yöntemin. Ama şehirdeki tek şifacı sen değilsin. Sabahtan beri çoğu Afrikalı bir sürü şifacı görünürlüklerini arttırmak, para kazanmak ve olası bir sınır dışı edilme durumunda kendilerini koruyabilecek önemli kişilerle tanışmak için gazeteyi arayıp duruyorlar. Kübalı bir süre dirense de kibrine ve rekabet korkusuna boyun eğiyor. Bir yerdeki evinde buluşmak için randevulaşıyoruz. Evini görmek için sabırsızlanıyorum. Yazımı daha ilginç kılacak. 12. ayrımın sonu. Sayfa 184.